Ayrım 8. Kerbela, Aşk-ı Bela Hazreti Hüseyin. Sinan Yağmur. Sayfa 111. Yürüyorum ateşler üzerinde. Bizimle yola çıkanlar hani? Vay size, ağzınızın içi vahşet. Vah bize, dudağımızın kenarı şehadet. Ey Kufe, sen nasıl bir şehirsin? Erkeklerin bizi öldürüyor. Kadınların halimize ağıt yakıyor. Peki bizi kimler öldürdü? Ben ve ashabım Mekke'de amca oğlum Müslüm'ün Kufe'deki gidişat ile ilgili görüşünü beklerken Şam'da Yezid tahtını sağlamlaştırmanın derdindeydi. Amca oğlumu Kufe'ye gönderdiğimin ikinci haftası Müslüm'den beklediğim mektup geldi. Mektubunda Kufe ve Basra halkının içtenlik ve coşku dolu duygularla Ehl-i Beyt'i beklediği ve Yezid'e karşı kıyamda yanımızda olacakları bildiriliyordu. Ashabımla Kufe yoluna doğru hareket ederken, Kufe'nin gidişatı hiç de beklediğimiz gibi gelişmeyecekti. Yezid, Kufelilerin davetine icabet ettiğimi haber alır almaz, daha önce Kufe'de icatlarını beğenmeyip yaşlı ve bunak olarak nitelendirdiği Numan bin Beşir'i valilikten azledip bir dedeni iki etmeyecek olan Ubeydullah bin Ziyad'ı vali olarak Kufe'ye göndermişti. İbn Ziyad yanında büyük bir askeri birliğiyle Kufe'ye hareket etmişti. İbn Ziyad Kufe'ye girince devesinden inip Yemen işi elbiselerden bir elbise giyer. Başına da Yemen tülbentlerinden siyah bir tülbent sararak ağzını burnunu örter. Şehir içinde tek başına yaya olarak yürümeye başlar. Gayesi tebdili kıyafet içerisinde tanınmamak ve bir tüccar kimliğiyle şehrin nabzını tutmak, Kufe hakkındaki bilgileri bizzat kendisi almaktır. İlk önce bekçilere, koruyuculara rastlar. Bunlar İbn Ziyad'ı görünce onu hemen ben sanırlar, hoş geldin ey Resulullah'ın oğlu derler. İbn Ziyad onlara cevap vermez. Evlerinden ve çadırlarından çıkan halk İbn Ziyad'ın yanında toplanmışlardır. Zira benim geleceğimi işitmişler ve dört gözle yolumu gözlemişlerdir. İbn Ziyad rastladığı cemaati selamlamadan geçer. Halk, hoş geldin ey Resulullah'ın oğlu. Ey Resulullah'ın oğlu, Allah'a hamdolsun ki seni bize gösterdi demekte, İbn Ziyad'ın elini ayağını öpmektedirler. İbn Ziyad Kufe'nin Ulu Camii'ne giderek camide toplanmaları için halka seslenir. Halk toplanınca İbn Ziyad minbere çıkar. Ey Kufeliler, müminler emiri beni sizin şehrinize vali tayin etti. Müminlerin emiri mazlumlarınıza insaf ve adaletle muamele etmemi, beni dinleyen ve bana itaat edenlerinize ihsanda bulunmamı, asi ve itaatsizlerinize karşı şiddetli ve sert davranmamı emretti. Eğer ben bir savaş yaparsam ve siz de bana katılırsanız, savaş ganimetleri kendi aranızda bölüştürülecektir. Mimin önünde oturanlardan bazıları, hoş geldiniz çöllerin kahramanı, şehrimizi şereflendirdiniz diyerek saygı ve sevgilerini gösterdikleri sırada Ziyad elini kaldırarak sert bir tavırla bir valinin konuşması kesilmez, söz kesilirse kafada gövde üzerinde kalmaz, sözlerim bitmedi, adam gibi dinleyin diyerek konuşmasına kaldığı yerden devam eder. Ben itaatlerinize karşı şefkatli bir baba, aykırı hareket edenlerinize karşı da ıslatılmış zehir gibiyim. Kendisini esirgeyen, koruyandan başka hiçbiriniz sağ kalmaz. Ben buraya laf olsun diye tayin edilmedim. Geçmişte hata yapmış olabilirsiniz. Bazı kendini bilmezler, Ali'nin oğlu Hüseyin'i beklenen Mehdi sanıp onu bu güzel şehre davet etme gafleti göstermiş olabilir. Dün dünde kaldı. Biz bugün ve yarınları konuşalım. Şimdi şehrin dışında ordum bekliyor. Ev ev dolaşıp Yezid'e biatinizi tazeleyeceğiz diyerek minberden iner. Vali köşküne gidip yerleşir. Müslüm bir akil, İbn Ziyad'ın Kufe'ye geldiğini, eski vali Numan'ın Kufe'den ayrıldığını, İbn Ziyad'ın hutbesini ve tehditlerini işitince hayatı hakkında endişeye düşer. Yatsıdan sonra daha önce kaldığı evden çıkıp güvenlik açısından Kufelilerin eşrafından Haniye bir Urve'nin evine gider. Haniye selam verdikten sonra beni koruyasın diye sana geldim dediğinde sen bu koruma ve barındırma isteğinle beni bağladın. Seni barındırmak ve korumak bana bir borç oldu diye cevap verir. O günden sonra Ehl-i Beyt taraftarları Hani'nin evinde Müslüm'ün yanında toplanmaya başlar. Müslüm, Kufe halkının yanında Basra halkının da desteğini almayı düşünür. Bu nedenle çalışmasını genişletir. Şerif bir aver, Basra'da şeref ve itibar sahibi, hatırlı bir kişiydi. Basra Ehl-i Beyt taraftarlarının büyüklerindendi. Müslüm bir akilin işi hakkında haniyi teşvik eder durur. Müslüm bir akil de kendisine gelen Kufelilerden sözlerini duracaklarına dair kuvvetli yeminler, sözler alır. Şerif bir aver, haninin evinde bulunduğu sırada ağır bir hastalığa tutulur. İbn-i Ziyad onun hastalandığını işitince ziyarete, yoklamaya geleceğini bildirmek üzere adam gönderir. Şerif bir aver, Müslüm bir akile, senin gayen de sana taraftar olanların gayesi de ancak şu belanın, şu azgın herifin yok edilmesidir. Allah onu yok etmen için sana imkan ve fırsat verdi. O benim hastalığımı yoklamaya gelecektir. Kalk, mahzene gir. Yanımda oturup dinlendiği sırada hemen çık, öldür onu. Öldürdükten sonra vali köşküne git. Orada otur. Halktan hiçbir kimse onun hakkında seninle çekişmez. Sana düşmanlık etmez. Allah bana sıhhat ve afiyet verirse Basra'ya gider. Orada ben senin işine yeterim. Basralılar sana biat ederler der. Hani ben İbn Ziyad'ın evinde öldürülmesini hoş bulmam dediğinde şerik ne için hoş bulmuyorsun? Vallahi onu öldürmek Allah'a yakınlıktır der. Sonra da Müslüme sen bu hususta kusur etme. Ben bana bir su içiriniz diye seslenirim. Sen de o zaman gelir, kılıçla onun işini bitirirsin der. Müslüm olur dediğinde vali kapıdadır diye haber verilir. Müslüm bir akil hemen mahzene iner. İbn-i Ziyad şerikin yanına girip selam verir. Şerikin yattığı yatağa yaklaşır. Yastığının başına doğru oturur. Azatlı kölesi Mihran ise İbn-i Ziyad'ın başucunda ayakta durmaktadır. İbn-i Ziyad, şerike, kendini nasıl buluyorsun, şikayetin, hastalığın nedir diye sorar. Şerik, Müslüm'ün gelmesi için sorunun cevabını uzattıkça uzatır. Şerik, bana bir su içiriniz diye seslenir. Bir cariye, su getirmek için mahzene indiğinde, Müslüm'ü görünce su getirmekten vazgeçer. Şerik, bana bir su içiriniz diye tekrar seslenir. Üçüncüde, yazıklar olsun size, siz bana sıcak su içiriniz. Keşke buna kendimde kudret olaydı. Dediğinde Mihran durumdan kuşkulanır. İbn-i Ziyad'a gözleriyle işareti verir. İbn-i Ziyad yerinden sıçrayıp kalkar. Şerik, ey emir, size vasiyette bulunmak istiyordum. Ziyaretine yine geleceğim. Allah sana şifa versin. Seni sevdiklerine bağışlasın diyerek oradan ayrılır. Mihran İbn-i Ziyad'ın peşinden çıkarak, vallahi seni öldürmek istediler dediğinde İbn-i Ziyad bir süre yüzüne bakar. Sıkıntılı halini gizlercesine soğukkanlı bir ifadeyle işin başından beri ben de odadaki durumdan işkillendim. Etraflıca bir araştırma yapalım. İşin aslı neymiş öğrenelim. Eğer şüphe doğru çıkarsa hani ve şerikin vay haline diyerek köşküne doğru yol alır. Müslüm bir akil mahzenden çıkıp şerikin yanına gelince şerik herhalde onu öldürmekten seni ancak korkaklık alıkoymuştur diye çıkışır. Onu öldürmekten beni iki mühim şey alıkoymuştur. Onlardan birisi onu Hani'nin evinde öldürmeyi hoş ve uygun görmeyişim. İkincisi de Resulullah Aleyhisselam'ın iman ansızın adam öldürmek için fırsat kollamayı engeller. Mümin ansızın adam öldürmek için fırsat kollamaz hadisidir diye kendisine savunur. Fakat vallahi sen onu öldürmüş olsaydın işin düzelir. Kuvvet ve kudret sende derlenip toplanırdı. O günden sonra şerik birkaç gün daha yaşar ve vefat eder. Müslim bir akil, haninin evinde Kufelilerin biatını almaktan geri durmaz. Onlardan 18 bin kişinin gizli olarak biatını alır. Müslim bir akilin bulunduğu yer İbn-i Ziyad'a bir müddet gizli kalır. İbn-i Ziyad azatlısı Mihran'ı çağırır. Ona, şu 3000 dirhemi al, sonra Müslüm bir akili ve adamlarını araştır bul. Onlara bu 3000 dirhemi ver. Kendilerine, düşmanlarınızla yapacağınız savaşlarda bundan faydalanınız de. Senin de kendilerinden olduğunu onlara bildir. Bu parayı verdiğiniz zaman onlar sana güvenecek olurlarsa, senden hiçbir haberlerini saklamazlar. Artık sabahleyin yanlarına gider, her şeylerini öğrenirsin. Haydi git, böylece yap der. Mihran, Kufe'nin Ulu Camii'ne gider. Caminin direklerinden bir direğin dibinde uzun uzun namaz kılan bir adam görür. Kendi kendine, şu Ehl-i Beyt taraftarları uzun ve çok namaz kılarlar. Herhalde bu da onlardandır der. Namaz kılan zat namazını bitirip ayağa kalkınca Mihran onun yanına varır. Canım sana feda olsun. Ben Şamlılardan bir kimseyim. Ehl-i Beyt'i sevmeyi Allah bana ihsan etti. Onları en çok sevenlerdenim. Yanında 3000 dirhem var. Ehl-i Beyt taraftarlarından birisine bunu vermeyi arzu ediyorum. Bu şehre Hüseyin'in çok güvendiği bir davetçisinin geldiğini işittim. Bazı işlerinden faydalanmak, taraftarlarından istediği kimseye harcamak üzere bu parayı ona takdim etmeme aracı olur musun? Şu mescitte benden gayrı birçok kimseler varken bunu bana neden diyorsun? Çünkü ben sende, senin yüzünde iyilik gördüm. Resulullah Aleyhisselam'ın Ehl-i Beytine taraftar olan kişilerden olabileceğini tahmin ettim. Allah sana iyilikler versin. Sen beni iyi tanıdın. Ben senin kardeşlerinden bir kimseyim. İsmim Müslim bir Afsc'dir. Seninle görüştüğüme memnun oldum. Ben de o Ehl-i Beyt taraftarlarından birisiyim. Şu Allah'ın belası İbn-i Ziyad'ın korkusundan dolayı bunu bütün haktan gizli tutacağına Allah adına yemin ederek bana söz ver. Mihran, Müslim bir Afvace'ye bu hususta istediği yemini eder. Bugün dön, git. Yarın sabah olunca sen benim evime gel. Seninle birlikte adamımıza, yani Müslim bir Akil'e gideriz. Seni ona kavuştururum. Ertesi sabaha Mihran, Müslim bir Afvace'nin evine varır. Müslim bir Afvace, onu Müslim bir Akil'in yanına götürür. Mihran da yanındaki parayı Müslim bir Akil'in önüne koyar ve ona biat eder. Şamlı casus artık sabahları Müslim bir Akil'in yanına serbestçe gelmekte, kendisine engel olunmamakta ve bütün gün onun yanında bulunmaktadır. O böylece Müslim bir Akil ile taraftarlarının bütün bilgilerine sahip olmuştur. Mihran bir akşam gece karanlığı basınca İbn-i Ziyad'ın yanına varır. Olan bitenleri ona birer birer anlatır. Müslim bir Akil'in ve Hani bir Urve'nin de evinde bulunduğunu bildirir. İbn-i Ziyad, ertesi gün sabahın ilk ışıkları ile Hani'nin akrabalarından olan iki seçkin reisi köşküne çağırtır. Onlara, Hani bir Urve ne yapıyor, nasıldır diye sorar. İbni Eş'as ile İbni Harice, ey emir, o günlerden biri hastadır diye cevap verir. Nasıl olur? Benim işittiğime göre o bütün gün evinin kapısının önünde oturmaktaymış. Bizim yanımıza uğramaktan kendisini alıkoyan nedir? Bize gelip selam vermesi kendisine düşen hak ve vecibelerden değil midir? Biz bunu ona bildirecek, yanına uğramakta gecikmemesini söyleyeceğiz. Hani her ne olursa olsun bana getiriniz der. İbni Eşas'la İbni Harice, İbni Ziyad'ın Hani'ye bir kötülük yapmamasını sağlamak için o güvence verilmedikçe, suçu bağışlanmadıkça gelmezler. O nerede? Güvence nerede? Gitseniz de bir şeyler söyleyip onu yanıma getirseniz olmaz mı? Muhammed bir Eşas'la Esma bir Harice İbni Ziyad'ın yanından ayrılarak Hani'ye giderler. İbn-i Ziyad'ın söylediklerini, kendilerinin ona verdikleri cevabı ve sözü anlattıktan sonra "Biz sana yemin veriyoruz. İbn-i Ziyad'ın sana karşı kalbinde uyanan kinin, düşmanlığın silinmesi için şimdi bizimle birlikte kalkıp onun yanına gideceğiz." diyerek diretirler. Bunun üzerine Hani katırını getirtir. Onlar ile birlikte gider. Vali köşküne yaklaşınca arkadaşlarına "Kalbime bu adamdan bir korku düştü." diyerek içini kaplayan sakıncasını dile getirir. Ne için kalbine korku düşüyor? Sen temiz, yaşlı, dövülmekten uzak bir kişisin. İbn-i Ziyad, Hani'yi görünce, ben onun yaşamasını ve iyiliğini istiyorum. O ise benim ölümümü istiyor, diye başlayan bir beyit okur. Halbuki İbn-i Ziyad, önceleri, Hani gelirken ona ikram ve iltifatlarda bulunmaktaydı. Ey emir, nedir bu? Bununla ne demek istiyorsun? Ey Hani, senin müminler emirine ve bütün Müslümanlara karşı evinde yaptığın şu işler nedir? Söyle bakalım. Müslüm bir akili getirtip evine soktun. Çevrendeki evlerde onun için silahlar ve askerler topladın değil mi? Bunların bana gizli kalacağını mı sandın? Ben böyle bir şey yapmadım. Müslüm de yanımda değildir. Evet yaptın. Yapmadım. Evet yaptın. Hani bir türlü itirafa yanaşmaz ve inkar etmekte direnir. Bunun üzerine İbn-i Ziyad, casusu Mihran'ı çağırır. Mihran gelip önlerinde durur. İbn-i Ziyad, Hani'ye, bunu tanıyor musun diye sorar. Hani, evet der ve Mihran'ın kendileri üzerine tayin edilmiş bir casus olduğunu ve bütün olan bitenlerin İbn-i Ziyad'a onun tarafından ulaştırılmış olduğunu anlar. Elleri yanlarına düşer. Bir müddet kendinden geçer. Sonradan kendine gelip konuşmaya başlar. Beni dinle. Sözlerimin doğruluğuna inan. Vallahi sana yalan söylemiyorum. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, Müslim bir Akil'i de evime ben çağırmış, getirtmiş değilim. Kapıma gelip oturduğunu görünceye kadar onun biat işinden de haberim yoktu. Evimde kalmak istedi. İstediğini reddetmekten utandım. Barındırılması ve korunması için bana sığındı. Ben de kendisini evime aldım. Konukladım ve barındırdım. Onun işi sana haber verilmiş olduğu üzere olmuştur. İstersen şimdi sana karşı hiçbir kötülük yapmayacağıma dair seni tatmin edecek en ağır yeminle söz vereyim. Yahut istersen gideyim evimden istediği yere çıkıp gitmesine kendisine söyleyeyim ve kendisini himayemden ve kollamamdan çıkarayım. Hayır, vallahi onu bana kendi ellerine getirip teslim etmedikçe senin hayatını bağışlamam. Vallahi getirmem. Bana sığınan birisini kendi elimle sana teslim etmem. Onu evimden çıkarayım. Sen nerede yakalarsan dilediğini yap. Biliyorsun, geleneğimizde kapını açtığını teslim etmek yoktur. Arap kadınlarının arkamdan gülmesini benden bekleme. Haneyi getiren arkadaşlarından birisi araya girip ortamı yumuşatmak amacıyla Ziya'da, Allah valiye iyilikler versin. Sen beni bununla baş başa bırak da kendisiyle bir konuşayım diyerek haneye döner. Kalk, şuraya gidip seninle biraz konuşalım. Hani kalkar. İbn Ziyad'ın yakınında bakınca görebileceği, seslerini yükselttikleri zaman ne konuştuklarını işitebileceği, kıstıkları zaman konuştuklarının kendilerinde gizli kalacağı bir köşeye çekilirler. Ey Hani, Allah aşkına kendini öldürtüp de kavminin, aşiretin başını belaya sokma. Şu adamı İbn Ziyad'a teslim ediver. Onlar onu ne öldürürler ne de kendisine bir zarar verirler. Böyle yapmakta sana ne ayıp vardır ne de eksiklik. Seni kimse kınamaz. Neticede sen onu nihayet sultanı teslim etmiş oluyorsun. Hayır, vallahi bu benim için en ayıp ve en utanılacak bir harekettir. Kendim sağ ve sağlam, kulağım duyar, gözüm görür, kollarım şiddetle tutar haldeyken, sayısız yardımcılarım da varken, himayem altındaki konuğumu teslim edeceğim öyle mi? Vallahi tek başıma da kalsam, hiçbir yardımcım da olmasa, onun yanında ölür, yine onu teslim etmem. Vallahi onu hiçbir zaman İbn Ziyad'a teslim etmem. İbn Ziyad bunu işitince, yaklaştırın yanıma onu, diyerek sesini yükseltir. Haneyi yanına yaklaştırırlar. İbn Ziyad sesini daha da sertleştirir. Vallahi ya onu bana getirirsin, yahut boynunu vuracağım. Eğer sen beni öldürürsen, köşkün çevresinde kılıç sesleri kesilmez. Vay sen beni kılıç sesiyle mi korkutuyorsun? Yaklaştırın yanıma onu. Yanına yaklaştırılınca hanenin önüne doğru adım atar. Elindeki keskin değnekle değnek kırılıncaya kadar burnuna, alnına ve yanaklarına durmadan vurur. Hanenin burnu parçalanır. Üzerine kanlar akmaya başlar. Yanaklarının ve alnının derileri, etleri, sakalının üzerine dökülür. Yüzü tam anlamıyla kan içinde kalmıştır. İbn Ziyad, sen kanını dökmeyi helalleştirdin. Seni öldürmek bize helal olmuştur diyerek muhafızlara döner. Tutun bunu. Odalardan birini atın. Kapısını üzerine kapatın. Kapıya da bir bekçi dikin. Müslim bir akil, hanenin başına gelenleri duyunca artık vakit kıyamandır diye düşünerek adamlarına, paralarımızı seslendirin ve toparlanın. Köşkü basmaya, dostumuzu zindandan kurtarmaya gidiyoruz diye haber verir. Kufenin her bir tarafında parola kulaktan kulağa seslendirilir. Ya Mansur Emit. Bunu işiten Kufeliler, Müslim bir akilin başına toplanmaktadır artık. Müslim bir akil, Ubeydullah bir Amr'a, Kinde ve Rebiya kabileleri adına sancak bağlar. Ubeydullah'a, sen süvarilerin önünde hareket et. Müslim bir Affaci'ye, Mesheç ve Esed kabileleri adına sancak bağlayıp, sen de piyadelerle git ve onların başında bulun diye talimat verir. Sonra kendisi de Hüseyin adına sancak bağlayarak köşke doğru hareket eder. Müslim kendisine Hüseyin adına biat eden herkesin geleceğini sanır. Aldanır. 18 bin kişiden katılan sadece 4 bin kişidir. Müslim köşke doğru gittikçe sayı daha da azalacak. Nihayetinde 3-500 kişi kalacaktır. Müslim, Muratoğulları kabilesiyle birlikte gelip köşkü kuşatır. Sonra halkı yanına çağırır ama ne gelen vardır ne giden. Koskoca şehir kapılarını pencerelerini kapatıp hayalet bir şehir haline gelmiştir. İbn Ziyad köşkün büyük kapısına içeriden dayanmalarını adamlarına emreder. Kıyam esnasında İbn Ziyad'ın yanında emniyeti sağlayan muhafızlardan 30 kişiyle ev halkından, azatlılardan ve Kufe eşrafından olmak üzere toplamda 20 kişi bulunmaktadır. İbn Ziyad yanında topladığı Kufe eşrafına, Damdan çıkarak şehre varın, halka görünün. İtaatli olanların fazlasıyla memnun edileceklerini söyleyin. Asi olanları ise ümitlerinin boşa çıkarılacaklarını ve cezalandırılacaklarını söyleyerek korkutun. Şam'dan kendilerine karşı askeri birlikler gelmekte olduğunu bildirin, der. Halka karşı ilk konuşan kesir bir şihab olur. Ey insanlar! Buradan dağılıp ailelerinize kavuşunuz. Şerri ve zararı hızlandırmayınız, körüklemeyiniz. Kendinizi öldürmek için ortaya atmayınız. İşte size Yezid'in askerleri de geliyor. Eğer siz İbn-i Ziyad'la çarpışmaya devam edecek, yatsıya kadar dönüp gitmeyecek olursanız, o zürriyetinize bile iyiliği haram kılmaya, Şamlılarla yapacağınız çarpışmada bozulup dağıldığınızda hasta yerine sağlamı, çarpışmada bulunup bir tarafa savuşmuş olanın yerine çarpışmada bulunmayanı ortada yakalayıp cezalandırmaya ve içinizde ona karşı asi olanlardan bir kimse kalmayıncaya kadar bu şekilde hareket etmeye yemin etmiştir. Daha sonra halk arasında çiğ et yiyicisi olarak bilinen Şim Kufelilere seslenir. Ey Kufeliler! Allah'tan korkunuz. Fitne ve fesat çıkarmakta acele etmeyiniz. Şu ümmetin asasını yarıp ikiye ayırmayınız. Üzerinize Şam süvarilerini getirmeyiniz. Onların tadını tatmış, Emevilerin heybet ve azametlerini denemiş bulunuyorsunuz. Müslüm bir akidin yanında bulunan adamlar, hemşerilerinin sözlerini işitince gevşemeye başlar, dağılmaya yüz tutarlar. Müslüm bir akidin yanında 500 kişi kalır. Sonra onlar da azala azala 300 ve en son 30'a kadar iner. Müslüm böylece yanında 30 kişiden başka kimse kalmadığını görünce, kalan 30 adamı ile birlikte Kinde mahallesi kapılarına doğru yaya olarak kaçmaya başlarlar. Kinde kapılarına gelince yanında ancak 10 kişi kalmıştır. Kinde kapısından çıktığı ve arkasına dönüp baktığı zaman kendisine ne gideceği yolu, ne barınacağı evi gösterecek, ne de karşılaşacağı düşmana karşı dert ortağı olacak bir kimse göremez. Kufe'nin eski sokaklarına doğru yürümeye başlar. Nereye doğru gittiğini, nereye gideceğini bilmiyordur. Kindelerden Cebele oğullarının evlerine kadar gider. Orada Eşas bir Kays'ın azatlarından Tava isminde bir kadının kapısına varır. Müslim, ey Allah'ın kulu kadın, bana bir su içir, der. Tava, içeriden su getirip verir. Müslim, suyu içtikten sonra yorgunluktan oracığa oturup kalır. Tava, dışarı çıktığında Müslim'e, ey Allah'ın kulu, suyu içmedin mi, der. Evet, içtim. Öyleyse kalk, ailenin yanına git. Müslim suskun kalır, cevap vermez. Tava, kalk ailenin yanına git, diyerek sözünü tekrarlar. Müslim yine suskun kalır. Sübhanallah, ey Allah'ın kulu, kalk, ailenin yanına git. Allah seni affetsin. Benim kapımda oturmak sana ne iyilik getirir ne de helal olur. Ey Allah'ın kulu kadın! Benim bu şehirde ne bir evim ne de yanında barınacak bir kabilem var. Sen bugünden sonra sana yetebilecek sevaplı bir iyilikte bulunsan olmaz mı? Söyle garip adam, nedir o iyilik? Ben Müslüm bir akilim. Şu kafim, Kufeliler bana yalan söylediler ve beni aldattılar. Demek sen Müslümsün. Evet, içeri buyur, diyerek ve onu evinin içerisindeki ayrı bir odaya indirir. Odayı döşer. Müslim'e akşam yemeği hazırlasa da Müslim yemez. Biraz sonra Tavva'nın oğlu Bilal eve gelir. Bilal annesinin o odaya çok girip çıktığını görünce, vallahi ben senin bu odaya çok girip çıkmandan şüpheleniyorum. Herhalde sende bir iş var. Elinde yiyeceklerle odaya girmenin sebebi ne ola? Yavrum, annenden mi şüpheleniyorsun? Oradan şüpheleniyorum. Vallahi sen bana ne varsa mutlaka haber vermelisin. Git, sen kendi halinle uğraş. Benden bir şey sorma. Bilal ısrar edince Tava, yavrum, sana haber vereceğim şeyi halktan hiçbir kimseye söylemeyeceğini yemin edersen söyleyelim, diyerek söz vermesini ister. Ona yemin ettirdikten sonra Müslüm bir akilin gelip kendilerine sığındığını haber verir. Bilal hiçbir tepki göstermeden odasına geçer ve yatar. Öte yandan İbn-i Ziyad, Müslüm bir akile sokak sokak aratmaya başlamıştır. Kim onu bize getirirse, ona Müslüm'ün kan bedeli olarak onu ihbar eden kişiye tam 100 altın ihsan olunacaktır, diyerek onun başına koyduğu ödülü de duyurmaktadır. Ödülü duyan halk, Müslüm'ü bulmak için ev ev aramaya koyulur. Sabah erkenden evden çıkan Bilal, doğruca köşkün yolunu tutar ve Ziyad'a durumu anlatır. Ziyad, Müslüm'ü yakalamak için 100 askerini göndertip evi kuşatır. O sırada Tava, Müslim için ateş yakmıştır, su ısıtmıştı. Müslim de elbisesinin üzerindeki kanları temizlemektedir. Müslim bir akil, atların nallarını çıkardığı sesleri ve adamların gürültülerini işitince kendisi için geldiklerini anlar. İbn Ziyad'ın gönderdiği askerler Müslim'in bulunduğu eve baskın yaparlar. Müslim kılıcını sıyırıp onların üzerlerine yürür. Kılıcını vura vura onları evden dışarı püskürtür. Kufe askerleri evin etrafında kamış yakarlar. İçeriği duman sarmıştır. Damdan Müslim'in üzerine inmeye başlarlar. Müslim bir akilin üzerine saldırıp onu yakalarlar. Müslim bir akili ellerini arkadan sımsıkı bağlayıp köşke götürürler. Halk dışarı çıkmış, kimi elinde hayvan dışkısı, kimisi de taş olmak üzere Müslim'e doğru atmaya başlamıştır. Daha düne kadar Müslim'i bağırlarına basıp ona biat edenler, şimdi Yezid'in korkusundan Kufe valisine yaranmak için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Eli kolu bağlı Müslim, köşkün kapısına geldiği zaman çok susamıştır. Köşkün kapısında bazı kimseler oturmuşlar, içeri girmek için izin bekliyorlardır. Am bir Hureys, Amrül Bahile ve kesir bir Şihab bekleyenler arasındadır. Müslim bir akil köşkün kapısına gelince köşkün kapısının üzerinde duran ve içinde soğuk su bulunan küpü gördüğünde ''Bana şu sudan içiniz.'' der. Amrül Bahile ''O gördüğün soğuk sudana, hayır, vallahi sen bundan bir damla bile tadamayasın. Nihayet cehennem ateşi içinde hamimi tadarsın. Yazıklar olsun sana. Kimsin sen?'' Ben seni inkar ettin hakkı bilenin, seni tanımadığın, karşı geldiğin imam ve önderin övdüğünü dinleyen ve ona boyun eğenin oğlu Amrül Bahili'yim. Hay anan seni yitirsin. Sen kabalığını, çirkin huyluluğunu mu ortaya koyuyorsun? Ey Bahiliye'nin oğlu, cehennem ateşi içinde temelli kalmaya ve onun hamiminden içmeye sen daha layık ve müstahaksın, der ve sonra da duvara dayanarak oturur. Umare bir Ukbey de Kays adındaki uşağını küpe gönderir. Küpün üzerinde mendil ve yanında da su bardağı bulunuyordu. Kays bardağı su doldurur. Sonra onu Müslüm'e içirmek için getirir. Müslüm bardağı alıp içmek için ağzına götürdüğü zaman bardak Müslüm'ün ağzından akan kanla dolar taşar. İkincisi de öyle olur. Üçüncüde ise kılıç darbesiyle yerinden oynamış bulunan ön dişlerinden ikisi bardağın içine düşer. Bardağı kana boyanır. Müslim bir akil İbn Ziyad'ın huzuruna alınır. İbn Ziyad'a selam vermez. Köşk muhafızı valiye selam vermiyor musun dediğinde o beni öldürmek istiyorken ona ne diye selam vereyim der. İbn Ziyad vallahi o muhakkak öldürülecektir. Beni öldüreceksin öyle mi? Evet, sen sağ bırakılacağını mı sanıyor ve umuyorsun? Öyleyse bırak beni, kavmimden bazılarını vasiyetimi yapayım. İstediğin gibi vasiyetini et. Müslim bir akil İbn Ziyad'ın yanında oturanlardan Ömer bin Sad bir Ebi Vakkas'a bakar ve ''Ey Ömer, aramızda akrabalık var. Ben gizli bir dileğimi yerine getirmeye seni vekil etsem kabul eder misin?'' Ömer bin Sad, Müslim'in dileğini kabulden çekinip kaçınınca İbn Ziyad ''Amcanın oğlunun dileğini yerine getirmekten kaçınma.'' Bunun üzerine Müslim bir akil Ömer'le bir köşeye çekilip otururlar. İbn Ziyad da onları seyretmektedir. Müslim bir akil Ömer bin Sa'da, yapacağım vasiyetimi yerine getirmeyi kabul ediyor musun? Evet, ne dersen yapacağım. Şimdi söyle. Kufe'ye geldiğimden beri Kufelilere 700 dirhem borçlandım. Sen onu benim tarafımdan öde. Ben öldürüldüğüm zaman İbn Ziyad'dan cesedimi kesip biçilmemek, teşhir edilmemek için bağışlamasını iste. Hüseyin'e adamlarından güvendiğim birisini sal. Adamın ona benim halimi, başıma geleni bildirsin. Kendisine taraftar olduklarını söyleyen şu kişilerin ihanetine bari kendisi uğramasın. Onlardan 18 bin kişinin bana biat ettikten sonra ayetlerini nasıl bozduklarını, sözlerinden nasıl döndüklerini haber versin de o Allah'ın haremi olan Mekke'ye dönsün ve orada otursun. Kufelilerin sözlerine hiç aldanmasın. Halbuki ben ona mektup göndermiş, bütün Kufe halkının kendisiyle birlikte olduğunu bildirmiştim. O bu mektubumu görür görmez herhalde yola çıkmış geliyordur. Sana ait bu şeylerin hepsini yerine getirmek boynumun borcudur. Ben bunlara kefilim der ve İbn Ziyad'ın yanına döner. İbn Ziyad'a, Müslim bana ne söyledi biliyor musun? Şöyle şöyle söyledi diyerek onun vasiyetlerini birer birer anlatır. İbn Ziyad, sen sana yakışanı yaparak katımdaki değerini yükselttin. Aferin sana. Mükafatını vereceğim. Müslim'in cesedi hakkındaki vasiyetine gelince, biz sana bu hususta şefaat ettirmeyeceğiz. Çünkü o bizim adamlarımızdan değildir. Bu yolda bizimle çarpışmış, bize aykırı hareket etmiş ve bizi yok etmeye çalışmış, çabalamıştır. Onu öldürdüğümüz zaman cesedine ne yapılacağını ben bilirim der. İbn-i Ziyad Müslüm'e doğru döner. Ey ulu camide toplanan halka Hüseyin'i kötüler ve halifem Yezid'i översen belki canını bağışlarım. Bu dil yerinden sökülüp 40 parça kesilse de Hüseyin için kötü bir kelime etmez. Yezid'e gelince o öyle melundur ki halk onun yaptıklarını görünce neredeyse Ebu Leheb ve Ebu Cehil'e rahmet okuyacak duruma gelecektir. Ben seni İslamiyet'te hiç kimsenin öldürülmediği bir öldürülüşle öldürmezsem Allah beni kahretsin. İslamiyet'te olmayan şeyleri ortaya çıkarmaya zaten Yezid ve sen herkesten ziyade elverişlisiniz. Hırsınızdan dünyaya tapar oldunuz. İmameti krallığa çevirdiniz. O Yezid, kadın elbiseleri giyip rakkaselerle sini üzerinde oyun oynarken, elinde şarap eğlenirken utanmadan bir de erkeklik mi taslıyorsunuz? Sen en kötü bir şekilde adam öldürmeyi, en tüyler ürpertici bir şekilde cesetleri kesip biçmeyi, en çirkin adet ve kötülükleri işlemeyi, her kötülük ve yaramazlıkta herkesi geçmeyi elden bırakma. Sen ve Hüseyin ömrünüzü Yezid'den nefret etmeye adamışsınız. Yezid'in bana şarap getirin. Muhammed dininde izin yoksa ben de bu konuda izin veren İsa dinine uyarım sözlerini cümle alem duydu da bir sen mi duymadın ey Ziyad? Siz kitabı çıkarlarınız için kullanmakta marifet sahipsiniz. İşinize gelince mızrakların ucuna takar, hakkımızda kitap karar versin dersiniz. İşinize gelmezse duvardaki Kur'an'ı nişan tahtası yapıp ok saplanınca, ey kitap gel de benimle hesaplaş dersiniz. Kur'an kursağınızdan aşağıya inmemiştir. Şimdi sorarım. Allah'a çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahzab 35. Ayette geçen sabikun kimdir? Sapıklar kimdir? İbn-i Ziyad askerlerine emreder. Onu köşkün damına çıkarıp orada boynunu vurunuz. Sonra cesediyle başını birbirinden ayırınız. Müslim bir akil köşkün damına çıkartılır. Çıkarılırken o tekbir ve salavat getirmekte, istiğfar etmekte ve Allah'ım bizi aldatan, bize yalan söyleyen ve bizi bırakan kavimle aramızda sen hükmünü ver diye dua etmektedir. Müslim bir akil köşkün damında halkın göreceği bir yere çıkarılmıştır. Halk köşkün kapısındaki geniş meydanlık tarafında toplanmış idamı seyretmeye koşmuştur. Müslim bir akilin boynu vurulunca başı meydanlığa düşer. İbn-i Ziyad, Müslim'in cesedini sokaklarda çocuklara ayağından çektirerek sürtür. Sonra da astırır. Halkın Müslim'in cesedine dışkı ve pisk atmalarını emreder. Ziyad, Müslim ve hanenin kesilen başlarını Şam'a Yezid'e gönderir. Yezid mükafat olarak 200 altın ile beraber Ziyad'a bir mektup yollar. Bu başlar eksiktir. Bana üçüncü başı da gönder. Tesbih tanesi gibi masama dizeceğim. Hüseyin'in başı gelmedikçe masam süslü olamaz. Yazdığım mektupları okur okumaz yakmanı istiyorum der. Müslüm'ün şehit olduğunu öğrendiğimde acaba dedim. Adaletin yerle bir edildiğini görmüyor musunuz? Bütün bu bozgunculuğu ve onu yapanları görmüyor musunuz? Kimse zulme ve fesada karşı direnmiyor, görmüyor musunuz? Böylesi bir dünyada müminlerin canını hiçe sayması gerekmiyor mu? Ben İmam Hüseyin'im, ödevim de budur. Bu yüzden kıyam ediyorum. Dünyanın zulüm kılıcıyla doğrandığı bir zamanda ölümün sonsuz mutluluğun kapısı biliyorum. Zalimlerle ve zorbalarla birlikte yaşamaktansa ölmeyi seçiyorum. Allah'ın ilkelerini değiştirmeye kalkışan, inanmışların ortak malını bir kişinin tasarrufuna veren, sınırları çiğneyip ters yüz eden, Müslümanların kanını değersiz gören zalim bir sultanın yaptıklarını görür de sessiz kalırsanız, yarın onun yerine siz ateşe atılırsınız. Bugün saltanat sürenler böyledirler. İlahi sınırları hiçe sayıp çiğniyorlar. Müslümanların beytün malını mı yağmalıyorlar? Ey iman sevdalıları hani neredesiniz? Ey akabe biatçılara şimdi neredesiniz? Ey fedeike ya Resulullah diyenler hani sesiniz? 8. ayrımın sonu sayfa 131.